Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Unutulmuş Hikayeler, Aşk Rüyası, yazarı Maxim Gorki, Türkçesi Hasan Ali Ediz, Dünya Klasikleri dizisi, Cem Yayın Evi, Haziran 1997. Okuyanın adı ve soyadı Gülsün Akı. Maxim Gorki, hayatı ve eserleri. Çocukluğu. Dünya ölçüsünde büyük bir yazar olan Maxim Gorki, bugün Gorki adıyla tanınan Nijni Novgorod şehrinde 1868 yılı 28 Mart'ında dünyaya geldi. Bir mobilya işçisi olan babası, Gorki daha 4 yaşındayken koleradan öldü. Yazar, babasının ölümünden sonra ikinci sefer evlenen annesini de 10 yaşında kaybetti. Böylece Gorki, kelimenin tam anlamıyla öksüz kaldı. Gorki 8 yaşındayken okula verildi. Ama okul kayıtlarına göre yoksulluğundan ötürü okulu bitiremedi. Gorki'nin çocukluğu kaba, cahil, anlayışsız ve katı bir takım insanların arasında geçti. Gorki, çocukluğunun bu acı günlerini dünya edebiyatına birer klasik yapıt olarak giren Çocukluğum 1913 ve Ekmeğimi Kazanırken 1916 adlı kitaplarında büyük ayrıntılarıyla anlatır. Gorki, yaşamının o çağlarında açlıktan ölmemek için eskicilik, bir kunduracı dükkanında çıraklık, Volga ırmağında işleyen gemilerde bulaşıkçılık, hamallık, fırınlarda yamaklık yaptı. Gorki, o zamanki kendi çalışma koşullarını şu sözlerle anlatır. Güçten kesilinceye kadar çalışıyordum. Bayram seyran nedir bilmiyordum. Pazarlarla öteki günlerin benim için hiçbir farkı yoktu. Gorki'nin baştan başa acı ve yoksulluk içinde geçen çocukluk yaşamının avuntusu, büyük annesi Akulina Ivanovna'dır. Gorki'yi sonsuz bir sevgiyle seven, onu anlayan, onu koruyan biricik insan, bu duygulu, bu iyi yürekli kadındı. Gorki, ninesini, ona olan sevgisini, özellikle Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim adlı eserlerinde çok iyi anlatır. Gorki, ağır çalışma koşullarına bakmayarak fırsat buldukça okudu. Bu yüzden başına olmadık belalar geldi. Nitekim kendisi Ekmeğimi Kazanırken adlı eserinde bu konu ile ilgili olarak şunları yazmaktadır. İçimde birdenbire alevlenen okuma tutkusunun bana ne büyük heyecanlara, alçalmalara mal olduğunu hatırladığım zaman hem üzülüyor hem gülüyorum. Gorki kendisine okuma alışkanlığını kazandıran, özellikle kaliteli eserler okuma zevkini aşılayan bir terzinin ufak tefek eşinden, Kraliçe Margot adını taktığı güzel bir bayandan, bulaşıkçılık ettiği Volga'daki geminin ahçıbaşısı Smuri'den, yine Ekmeğimi Kazanırken adlı eserinde büyük bir övgü ve bağlılıkla söz eder. Ergenlik Çağı. Gorki 1884 yılında, yani 16 yaşlarında üniversiteye girme umuduyla Kazan şehrine gitti. O zamanlar Kazan bir üniversite şehri sayılırdı. Gorki'ye Kazan şehrine gitme düşüncesini Yevreinov adlı bir lise öğrencisi aşılamıştı. Gorki bu olayı Benim Üniversitelerim adlı eserinde şöyle anlatır. Yevreinov benimle aynı evin tavan arasında otururdu. Sık sık elimde kitapla görürdü. Bu onun ilgisini çekmiş, kendisiyle tanıştık. Çok geçmeden Yevreinov bilime büyük bir yeteneğim olduğuna beni de inandırmaya başladı. Yevreinov Kazan şehrinde onun yanında oturacağımı, sonbahar ve kış süresince lise derslerine çalışacağımı, bir takım sınavlar vereceğimi, o hep bir takım diyordu, üniversitede burslu okuyacağımı, 5 yıl sonra da bir bilgin olup çıkacağımı söylüyordu. Bütün bunlar ona çok kolay görünüyordu. Çünkü Yevreyino 19 yaşında ve iyi yürekliydi. Gerçi Gorki o bir takım sınavları verememiş ve üniversiteye girememişti. Ama buna karşılık Kazan'da kaldığı sürece Hayat Üniversitesi'nin bütün fakültelerini okuyup bitirmişti. Gorki yaşamının bu dönemini 1924 yılında yayınlanan Benim Üniversitelerim adlı eserinde bütün ayrıntılarıyla anlatır. Gorki Kazan'da bulunduğu sıralarda 10 yıllık sürgün cezasını yeni bitirip dönmüş olan tanınmış Narodniki halkçılardan M.A. Ramos'la tanıştı. Ramos, Gorki'yi çalışmak üzere Volga Irmağı kıyısındaki Krasnovidova köyüne götürdü. Romas bu köyde köylüler arasında çarlık düzenine karşı propagandada bulunmak üzere bir bakkal dükkanı açmıştı. Ama Gorki burada çok kalamadı. Köy ağaları bir gece dükkanı yaktılar. Gorki güçlükle canını kurtarabildi. O zamana kadar şehirlerde yaşamış olan Gorki, köy ve köylü yaşamı ile ilk kez tanışmış oluyordu. O çağların Rus köyü Gorki üzerinde çok ağır bir izlenim bıraktı. Gorki, yangın olayından sonra Hazar Denizi kıyısına gitti. Orada bir süre bir balıkçı artelinde çalıştı. Daha sonra 1888 yılı sonbaharında Mozdok bozkırlarında ilk büyük gezisine çıktı. Oradan Kazan şehrine döndü. Kazan şehrinde bir süre demir yolu bekçiliği ve kantar memurluğu yaptı. Tekrar doğduğu yer olan Nijni Novgorod şehrine döndü. Korolenko ile tanışma. İlk yazı denemesi. Gorki, Nijni Novgorod'da bulunduğu sıralarda ünlü Rus yazarlarından Korolenko ile tanıştı. Korolenko'ya ilk yazı denemesi olan İhtiyar Meşe'nin Türküsü adlı düz yazı şiirini verdi. Korolenko yazıyı beğenmediğini açıkça Gorki'ye söyledi. Gorki bu olayla ilgili olarak sonraları şunları yazmıştı. Bundan sonra ne şiir ne de düz yazı yazmaya karar verdim. Gerçekten de Nijni'de bulunduğum sürece aşağı yukarı 2 yıl hiçbir şey yazmadım. Oysa zaman zaman yazı yazmayı öyle canım çekerdi ki. Gorki bu sıralarda bir avukatın yanında yazman olarak çalışıyor, ayda 20 ruble alıyordu. Gorki 1891 yılı baharında ikinci büyük gezisine çıktı. Köylerde ırgat gibi çalışarak Don bölgesini, Ukrayna'yı, Besarabya'yı, Tuna boyunu dolaştı. Sonra Karadeniz kıyısında Odessa, Perekop, Simferopol, Yalta, Kerç üzerinden 1891 yılı sonbaharının bitimine doğru Tiflis şehrine döndü. Bu arada karnını doyurmak için Odessa limanında hamallık etti. İlk yazısı. Tiflis'te çıkmakta olan Kafkas gazetesinde 1892 yılı 25 Eylül'ünde Gorki'nin Makar Çudra adlı ilk öyküsü yayımlandı. Gorki'nin yazarlık hayatına atılışının başlangıcı olarak bu tarih kabul edilir. Gorki aynı yılın Ekim ayında yeniden Nijni Novgorod şehrine döndü. Bir avukatın yanında yazman olarak çalışmaya başladı. Öte yandan ilk öyküsünün sağladığı başarıdan cesaret bularak yazı yazmayı sürdürdü. Ama yazı ve edebiyat konularında çok titiz davrandığı için bu yazılarını yayımlamadı. Ancak 1893 yılı Ağustos'unda Moskova'da Ruski Vedomostya dergisinde Yemilyan Pilaya adlı ikinci öyküsü çıktı. Gorki, Korolenko'nun öğütlerine uyarak Çelkaş adlı uzun öyküsünü yazdı. Bu öyküsü Rus Zenginliği adlı dergide yayımlandı. Gorki sürekli olarak yazı kadrosunda çalışmak üzere Samara gazetesinden bir teklif aldı. Yazar bu teklife uyarak 25 Mart 1895 tarihinde Samara'ya gitti. Gorki'nin Samara gazetesinde çıkan birçok fıkra ve öyküleri arasında özellikle Şahin Üzerine Türkü, Bir Masal, Mavi Gözlü Kadın, Akulina Nine, Paylaşma gibi öyküleri büyük bir ilgi uyandırdı. Gorki 1896 yılı Mayıs'ında sürekli olarak yazı kadrosunda çalışmak üzere Nijegorski Listok dergisinden bir teklif aldı. Kalkıp doğduğu şehir olan Nijni'ye gitti. Steppe, Konovalov, Boles, öğretmen Korjik'in dinlenme saatleri, eski yıl, şair, hırsız gibi birçok güzel öyküsü bu dergide yayımlandı. Gorki Nijni'de çok kalamadı. Ciğerlerinden hastalanarak iklimi yumuşak olan Kırım'a gitmek zorunda kaldı. 1898 yılı. 1898 yılı Gorki'nin yaşamında mutlu bir dönüm noktasıdır. İlk kez o yıl Gorki'nin şurada burada çıkmış olan 20 öyküsü her ciltte onar öykü olmak üzere iki cilt halinde yayımlandı. Kitapları tahminlerin üstünde büyük bir başarı sağladı. Yıllardan beri yazı yazmakta olan Tolstoy, Turgenev gibi büyük yazarların eserleri bile böyle kısa bir zamanda böylesine büyük bir başarı sağlamamıştı. Oysa Gorki edebiyat alanına atılalı, yazı yazmaya başlayalı ancak 6 yıl olmuştu. Gorki'nin bu iki ciltlik ilk öyküleri 1898 yılından 1903 yılına kadar yani 5 yıl içinde yarım milyonluk tiraj sağladı. Gorki 1898 yılında ikinci kez tutuklandı. Jandarma eşliğinde Nijni Novgorod'dan Tiflis şehrine gönderildi. Bir ay kadar tutukluk aldıktan sonra serbest bırakıldı. İlkin Samara'ya, oradan da Nijni Novgorod şehrine gitti. Foma Gordeyev, 1899 yılı Şubat'ında Hayat dergisinde Gorki'nin ilk büyük yapıtı Foma Gordeyev adlı romanı tefrika edilmeye başlandı. Bu eser o dönem Rus sosyal yaşantısının gerçekçi gözde bir otopsisiydi. Bu yapıtında 19. yüzyıl sonlarında Rus toplumunun gelişimini veren Gorki, bu gelişimin altında yatmakta olan çelişkileri de anlatmaktaydı. Bu eser gerek Rusya'da gerek Avrupa'da büyük bir ilgi gördü. Gorki edebiyat çalışmalarına koşut olarak çarlık düzenine karşı çalışmalardan da geri kalmıyordu. Bu yüzden onu yine tutukladılar ve Arzamas şehrine sürgün ettiler. Ne var ki Gorki'nin sağlığı bozulduğu için büyük zorluklarla yine Kırım'a gitmek iznini koparabildi. Gorki bu sıralarda Kırım'da bulunmakta olan Tolstoy'la ve zaten iki yıldır mektuplaşmakta olduğu Çehov'la tanıştı. 1901 yılı Nisan'ında Hayat dergisinde Gorki'nin Fırtına Habercisi üzerine Türkü adlı düz yazı şiiri çıktı. Gorki'nin yıllarca elden ele dolaşan düz yazı şiiri yazarına büyük bir ün sağladı. Gorki Bilimler Akademisi üyesi. Maxim Gorki, Kırım'da bulunduğu sıralarda Rusya'da özellikle aydınlar arasında büyük yankılar uyandıran bir olay geçti. O yıl Gorki'yi Bilimler Akademisi onur üyeliğine seçtiler. Kararı onaylanmak üzere Rus çarına götürdükleri zaman Rus çarı buna çok şaştı. Kararın altına da "bu orijinalden de öte bir karar" yazısını yazdı. Arkasından da bu kararın hemen bozulması için emir verdi. Böylece verilen karar geçersiz sayıldı. Çar'ın bu davranışına fena halde sinirlenen akademinin onur üyelerinden Çehov'la Korolenko hemen akademi üyeliğinden istifa ettiler. Gorki'nin piyesleri. Maxim Gorki büyük çoğunluğu öykü olmak üzere 340 kadar yapıt bırakmıştır. Bunların arasında 8-10 tanesi roman, bir o kadarı da piyestir. Gorki'nin en önemli piyesleri Küçük Burjuvalar, Ayak Takımı Arasında, Güneş Çocukları, Barbarlardır. Gorki'nin ilk sahneye konan eseri Küçük Burjuvalardır. Bu piyes 1902 yılı Mart'ında Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahneye konmuş, umulanın çok üstünde bir başarı sağlamıştır. Aynı yılın Aralık ayında Gorki'nin Ayak Takımı Arasında adlı piyesi de yine Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahneye konmuş. Bunun sağladığı başarı daha da büyük olmuştur. Bu piyes yalnız Berlin tiyatrolarında 500 defadan fazla oynanmış, Gorki'nin dostları da düşmanları da bu piyesi övmek zorunda kalmışlardır. Maxim Gorki 1906 yılı Ocak ayında Amerika'ya gitti. Ünlü Ana romanını Amerika'dayken yazdı ve 1906 yılı Eylül'ünde New York'ta yayımlandı. Ana romanı. Rus edebiyat tarihinde bir aşama olan Ana romanının çıkışı bütün Rusya'da büyük yankılar yaptı. O çağda koca Rusya'da Kuprin gibi Bunin gibi yazarlar bir yana bırakılırsa, Gorki'den başka gerçekçi bir yazar yoktu. O çağın Rus edebiyatı gerçekçiliğe tam anlamıyla sırt çevirmiş bulunuyordu. Çünkü o zamanlar gerçekçi yazar olmak demek, çarlık düzeninin keyfe bağlı yönetimini, kokuşlumuşluğunu yansıtmak demekti. Bu ise çarlık düzeninin yıkılışını istemeye eşitti. Ana romanını gerek 19. yüzyıl Rus klasik realizminden, gerek Gorki'nin öteki yapıtlarından ayıran en önemli nokta, bu romandaki yapıcı ve olumlu gerçekçiliktir. İşte ana romanının yazarın bütün öteki romanlarına üstünlüğünü sağlayan da bu noktadır. Ana romanı çıkar çıkmaz 2 yıl içinde hemen hemen bütün dünya dillerine, bu arada Türkçe'ye de çevrildi. Gorki İtalya'da. Gorki Amerika'da bulunduğu sırada çarlık düzenine karşı söz ve yazılarıyla sürekli olarak çalıştığı için bir daha yurduna dönemezdi. İtalya'ya giderek siyasi mülteci kimliğiyle Capri adasına yerleşti. Gorki yurt dışında bulunduğu sırada ana romanından sonra Yaz 1909, Okurov Kasabası 1909-1910, Matvey Kojemyaki'nin Hayatı 1910-1911, Otobiyografik Üçlüsünün ilk 2 bölümü olan Çocukluğum 1913 ve Ekmeğimi Kazanırken 1916 gibi önemli yapıtlarından başka pek çok öyküde yazdı. Gorki 1917 devriminden sonra Rusya'ya döndü. Birçok dergi ve gazetelerde sürekli olarak yazılar yazdı. Ama bu yorucu çalışmalar ciğerlerindeki hastalığı etkiledi. Yeniden Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. Doktorların öğütleriyle İtalya'da yerleşti. Burada kaldığı sürece de boş durmadı. Birçok değerli eserler yazdı. Bunların arasında en önemlileri Otobiyografik Üçlüsünün son bölümü olan Benim Üniversitelerim 1923, Artamanoğullar 1925, Klim Samgi'nin Hayatı 1927'nin birinci cildi, Anılar Öykülerdir. Gorki yine Rusya'da. Gorki 1928 Haziran'ında Rusya'ya döndü ve ölümüne kadar da yurdundan ayrılamadı. Bu 8 yıllık süre içinde özellikle köylü yaşamıyla ilgili pek çok öykü yazdı. Birinci cildini 1927 yılında yazdığı en önemli romanlarından Klim Samgi'nin Hayatı'nın 2. ve 3. ciltlerini yayımladı. Bu büyük romanın sonuncu cildi olan 4. cildi ise yazarın ölümünden kısa bir süre sonra 1937 yılında yayımlandı. Gorki yine bu süre içinde Yegor Buliçev ve Ötekiler 1932, Vasili Dostigaye ve Ötekiler 1933 adlı 2 piyes de yazdı. Bu arada şairin kitaplığı Olağanüstü İnsanların Yaşamı adlı hala yayımlanmakta olan 2 dizi meydana getirdi. Başarılarımız Edebiyat Öğrenimi, Yurt Dışı gibi dergilerin başına geçti. Tarihsel değer taşıyan İç Savaş Tarihi, Fabrikaların Tarihi gibi yayımları idare etti. Maxim Gorki 1936 yılı 18 Haziran'ında Moskova'da öldü. Gorki'nin Rus edebiyatındaki yeri. Gorki, Rus klasik yazarlarının son halkası, çağdaş Rus edebiyatının da ilk halkasıdır. Bu bakımdan Gorki, Rusya'da 2 edebi çağı birbirine bağlayan önemli bir halkadır. Gorki eserlerinde yenilikçi bir yazar olarak ortaya çıktı. Gorki'nin kendisinden önce gelen Rus klasik yazarlarından çok daha kısa bir zamanda dünyaca benimsenmesinin nedenlerini burada aramak gerekir. Gorki'nin sanatını, edebiyattaki yerini daha iyi anlayabilmemiz için büyük yazarın romantizm ve realizm anlayışı üzerinde biraz durmamız gerekir. Gorki'nin realizm ve romantizm anlayışı. Gorki, yazı yazmayı nasıl öğrendim konulu bir konferansında romantizm ile realizmin tanımlanmasını yaparak bu kavramlar üzerine olan görüşlerini şöyle açıklamaktadır. Edebiyatta başlıca 2 akım ya da yön dikkate alınır. Romantizm ve realizm. Realizm denildiği zaman insanların ve bunların yaşam koşullarının hiç süslenmeden olduğu gibi tasviri anlaşılır. Romantizme gelince bunun çeşitli tanımlamaları vardır. Ama bütün edebiyat tarihçilerinin üzerinde birleşecekleri kesin, mükemmel bir tanımlama henüz yapılmamıştır, yoktur. Ne var ki romantizmde de birbirinden çok değişik iki yön ayırt etmek gerekir. Bunlardan biri pasif romantizmdir. Bu çeşit romantizm ya gerçekleri süsleyip püsleyerek insanı bunlarla uzlaştırmaya çalışır ya da insanı gerçeklerden uzaklaştırarak kendi iç dünyasına yararsız, kısır bir gömülüşe, yaşamın uğursuz bilmeceleri düşüncesine, aşka, ölüme, kuram, gözlem yolu ile değil de ancak bilim yolu ile çözülebilecek olan bilmecelere çekmeye çalışır. Aktif romantizm ise insanın yaşam isteğini güçlendirmeye çabalar. Ama Balzac gibi, Turgenev gibi, Tolstoy gibi, Gogol gibi, Çehov gibi klasik yazarların romantik ya da realist olduklarını kesin olarak söylemek güçtür. Büyük sanatçılarda realizmle romantizm her zaman sanki birleşmiş gibidir. Mesela Balzac realisttir ama aynı Balzac realizmle hiç ilgisi olmayan tılsımlı deri gibi eserler de yazmıştır. Gogol'dan Çehov'a ve Bunin'e kadar bütün büyük yazarlarımız gibi Turgenev de romantik ruhta eserler yazmıştır. Romantizmle realizmin bu birleşimi özellikle büyük edebiyatçımız için çok dikkat çekici bir olaydır. Bütün dünya edebiyatı üzerindeki derin etkisi her gün biraz daha artmakta olan büyük edebiyatımıza bu orijinalliği, bu gücü veren de işte onun bu özelliğidir. Gorki'nin büyük bir anlayışla realizm-romantizm konusu üzerine ileri sürdüğü bu düşünceler, öteki yazarlar kadar belki de onlardan çok kendisi için de geçerlidir. Gorki'nin yapıtlarındaki realizmle romantizm sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. İşte Gorki'nin yapıtlarına o çekiciliği, o güzelliği, o buruk tadı veren onların bu özelliğidir. Gerçi Gorki'nin ilk yapıtları daha çok aktif bir romantizm niteliği taşır. Ama buna rağmen aynı Gorki, realist Çelkaş'la romantik fırtına habercisi üzerine türküsünü hemen hemen aynı zamanda yazmıştır. Gorki'yi büsbütün romantizmden ayırmaya kalkışmak yanlıştır. Böyle bir görüş, Gorki'nin gerek kendi yapıtları üzerine, gerek edebiyat üzerine olan görüşleriyle tam bir çelişki meydana getirmektedir. Gorki, bütün öteki büyük sanatçılar gibi yapıtlarında romantizmle realizmi birleştirmiş bir yazardır. Ama Gorki'nin gerek realizminde, gerek romantizminde büsbütün başka bir özellik vardır. Gorki'nin romantizmi aktif bir romantizmdir. O, hayalinde süsleyip püslediği olaylara boyun eğmez. Onlara kendi görüşlerine, kendi anlayışına göre bir yön verir. Gorki'nin realizmi, yani gerçekçiliği de, öteki gerçekçi, realist yazarların gerçekçiliğinden farklıdır. Gorki yalnız çevresindeki olayları eleştirmekle yetinmedi. Beğenmediği ve eleştirdiği olayların karşısına kendince daha iyi ve daha doğru saydıklarını koydu. Böylece eleştirici bir gerçekçilikten olumlu bir gerçekçiliğe geçmesini bildi. Çağdaşları arasında Gorki. Gorki, çağdaşları arasında Korolenko, Çehov ve Tolstoy ile ilişkiler kurmuş, bunlardan Korolenko ve Çehov ile bu yazarların ölümüne kadar mektuplaşmıştır. Yazımızın bundan önceki bölümlerinde belirttiğimiz gibi Gorki, Korolenko ile 1889 yılında daha yazı yazmaya başlamadan önce Nijni Novgorod'da tanışmıştı. Yazı yazma konularında onun öğütlerinden yararlandı. Onu her zaman bir yol gösterici, bir usta olarak kabul etti. Nitekim Gorki anılarının bir yerinde Korolenko üzerine şunları yazmaktadır. Korolenko'dan her zaman büyük bir ilgi gördüm. Ondan yararlı öğütler dinledim. Büyük dergi edebiyatına onun aracılığıyla girdiğim bilinen bir şeydir. Gorki Korolenko ile 1894 yılında mektuplaşmaya başlamış. Bu mektuplaşma Korolenko'nun ölüm tarihi olan 1921 yılına kadar sürmüştür. Korolenko'nun Gorki'ye yazdığı mektupların sayısı 25, Gorki'nin Korolenko'ya yazdığı mektupların sayısı 31'dir. Gorki ile Çehov arasındaki ilişki, Gorki'nin Çehov'a gönderdiği kitaplarıyla ve Kasım 1898 tarihli mektubuyla başlamış, aralarındaki mektuplaşma Çehov'un ölüm tarihi olan 1904 yılına kadar sürmüştür. Bu süre içinde Gorki Çehov'a 53, Çehov da Gorki'ye 36 mektup yazmıştır. Sürekli olarak tam 6 yıl mektuplaşan bu iki dost yazar ancak bir sefer 1900 yılında Kırım'ın Yalta şehrinde buluşmuşlardır. Gorki Tolstoy ile de yine 1900 yılında Yalta şehrinde tanışmış, daha sonra Tolstoy'u Yasnaya Polyana yurtluğunda ziyaret etmiştir. Dünyada Gorki, Rus klasik yazarları içinde yapıtları Batı dillerine en çabuk çevrilen yazarların en başında Maxim Gorki gelir. Dostoyevski'nin ilk eseri olan İnsancıklar, 1846 yılında Rusya'da yayımlanmış, bu yazarın en önemli eserlerinden biri olan Suç ve Ceza, 1866 çıkışından 18 yıl sonra 1894 yılında Fransızca'ya çevrilmiştir. Zaten bu Fransızca'ya yapılan ilk Dostoyevski çevirisidir. Tolstoy'un ilk eseri olan Çocukluk, 1852, 14 yıl sonra 1866 yılında Fransızca'ya çevrilmiştir. Artık Tolstoy Batı'da iyice tanınmış olmasına rağmen Anna Karenina, 1877, romanı çıkışından ancak 8 yıl sonra 1885 Fransızca'ya çevrilmiştir. Gorki'nin toplu öyküleri iki cilt halinde 1898 yılında Rusya'da yayımlanmış, 2 yıl içinde 1900 yıllarında hemen hemen bütün Batı dillerine çevrilmiştir. Gorki'nin ilk büyük romanı olan Foma Gordeyev, Rusya'da 1899 yılında Hayat dergisinde tefrika edilmeye başlanmış, 1900 yılında Fransızca La Revue de Revue dergisinde bu eserin çevirisinin yayınlanmasına başlanmıştır. Aynı eser 1901 yılında Fransa'da 3 kez basıldı. Yine o yıl Gorki'nin öyküleri ayrı ayrı 3 yayın evi tarafından basıldı. Gorki'nin roman, öykü ve piyesleri 1902 yılında Almanya'da, biri 7 cilt halinde Berlin'de, ötekisi 5 cilt halinde Leipzig'de olmak üzere aynı zamanda 2 yayın evi tarafından basıldı. 1902 yılında Rusya'da oynanan Küçük Burjuvalar piyesi 1903 yılında Praha ve Milano şehirlerinde, ayak takımı arasında piyesi de aynı yıl Berlin, Paris ve Londra'da sahneye konuldu. Gorki yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en büyük başarısını Ana romanıyla sağladı. Ana romanı ilk defa 1906 Eylül'ünde New York'ta, 1907'de Londra'da İngilizce olarak, aynı yıl içinde Berlin'de Almanca olarak, aynı yılın Kasım ayında Paris'te Fransızca olarak, 1908 yılında İtalya'da İtalyanca olarak, 1908 yılında da Türkiye'de yayımlandı. Böylece Ana romanı 1906-1908 yılları arasında Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya'dan başka Türkiye'de, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da da yayımlandı. Türkiye'de Gorki. Gorki'nin Türkçe'ye kitap halinde çevrilen ilk eseri Ana romanı olmuştur. Kitap halinde ilk yapıtı 1852'de yayımlanan Tolstoy'un 1893 yılından başlayarak kitap halinde ilk yapıtı 1847'de yayımlanan Turgenev'in 1905'ten başlayarak kitap halinde ilk yapıtı 1846'da çıkan Dostoyevski'nin 1933'ten başlayarak dilimize çevrildiklerini dikkate alırsak, Gorki'nin ana romanının çıkışından bir yıl sonra dilimize çevrilişinin ne büyük bir önem taşıdığı kolayca anlaşılır. Bu olayı bir yandan bu kitabın bütün dünyada uyandırdığı büyük yankılara, öte yandan 33 yıllık Abdülhamit idaresinden sonra gelen meşrutiyet devriminin yarattığı özgürlük havasına bağlamak mümkündür. İsmail Müştak, Mayokan, Muhittin, Birgen tarafından dilimize çevrilen ana romanı, ilkin 1908-1909 yıllarında Tayin gazetesinde tefrika edilmiş, sonra da 1911 yılında o zamanlar Kütüphane-i İslam ve Askeri adını taşıyan Hilmi Kitabevi tarafından iki cilt halinde yayımlanmıştır. Bundan sonra 10 yıl Gorki'den dilimize hiçbir şey çevrilmedi. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımlanmaya başlayan Yeni Mecmua dergisinin 23 Mayıs 1918 tarihli 45. sayısında Gorki'nin Ruşen Eşref Ünaydın'ın dilimize çevirdiği Şahin Üzerine türküsü, aynı derginin 13 Temmuz 1918 tarihli 52. sayısında yine Ruşen Eşref'in çevirisi olan Fırtınalı Bir Gece'de öyküsü çıkmış, bunu aynı derginin 18 Temmuz 1918 tarihli 53. sayısında yine Ruşen Eşref'in çevirisi olarak Bir Kahraman adlı öyküsü izlemiştir. Maxim Gorki'nin yapıtları ancak 1937 yılından başlayarak düzenli bir biçimde dilimize çevrilmeye başlanmış, çoğu 3-4 kez basılan bu eserlerin sayısı aşağıdaki listede görüleceği üzere bugüne kadar 33'e ulaşmıştır. Aşk Rüyası. Yazılış tarihlerine göre kronolojik bir sıra gözeterek bir araya getirdiğimiz Gorki'nin bu öyküsü, yazarın ölümünden sonra 1940 yılında yayımlanan ve Unutulmuş Hikayeler adını taşıyan eserinden derlenmiştir. Gorki ölümüne kadar sayıları binleri aşan makale, eleştiri, mektup gibi yazıları bir yana bırakılırsa, çoğu öykü, bir bölümü de roman olmak üzere 340 eser yazmıştır. Bunlardan 230 tanesi yazarın değişik tarihlerde yayımlanan toplu eserlerinde yer aldı. Geri kalan öyküleri ise çeşitli nedenlerle gazete ve dergilerin sayfaları arasında dağınık bir halde kaldı. Kendi yazılarına büyük bir titizlik gösteren Gorki, toplu eserlerinden hiçbirine girmeyen bu dağınık öykülerini bir kez daha elden geçirerek birçok düzeltmeler yaptı. Ve Almanya'da Gorki'nin eserlerini basmakla tanınmış editör Schulz'a verilmek üzere bir kenara koydu. Ama araya birçok engeller girdiği için bu öyküler yıllarca bir türlü basılamadı. Nihayet Gorki'nin ölümünden sonra yazarın arkadaşı ve Znanie yayınevi sahibi P.K. Piatnitski kendisinde duran bu öyküleri Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne verdi. İşte Aşk Rüyası adı altında topladığımız 32 öykünün 31 tanesi. 1940 yılına kadar Gorki'nin toplu eserlerinden hiçbirine girememiş olan bu unutulmuş hikayelerinden derlenmiştir. Bunların arasında bugüne kadar dilimize hiç çevrilmemiş olanlar da vardır. Eserleri. Maxim Gorki'nin bugüne kadar dilimize çevrilmiş eserleri. 1. Bir Sergüzeşti Hunin. Ali Nusret, 1908'den sonra. 2. Ana. İsmail Müştak Mayokan, Muhittin Birgen. 2 cilt. 1327/1911. 3. Arkadaşım. M. Kemal, 1931. Hamdi Varol, 1963. 4. Rus İhtilalinden Sahneler, Mahkumlar. Vahdet Gültekin, 1936. 5. Lenin, Doktor Fuat Sabit, 1936. 6. Stepte, Serserilerin Hayat Hikayeleri, Mustafa Nihat Özön, 1937, 1939, 1946, 1962. 7. Serseriler, Mustafa N. Özön, 1937, 1944. 8. 26 Erkek ve Bir Kız, B. Deniz takma adıyla Hasan Ali Ediz, 1939. 9. Aşk Rüyası, Hasan Ali Ediz, 1939, 1946. 10. Sıkıntı, Mustafa Nihat Özön, 1939. 11. Ayak Takımı Arasında, Oyun, Vanu, 1941. 12. Benim Üniversitelerim, Hasan Ali Ediz, 1941, 1946, 1968. 13. Hayim ile Artem, Mustafa Nihat Özön, 1942. 14. Karşılık Görmeyen Aşk, Batak, Vanu, 1943. 15. Körlerin Türküsü, Hasan Ali Ediz, 1943. 16. Çorbacı, M. Nihat Özön, 1944. 17. Soytarı, Hasan Ali Ediz, 1944-1965. 18. Strasti Mordasti, Taci Alas, 1945. 19. Casus, A. Hayrun İnsel, 1947. B. Teoman Ergin, 1968. 20. Çocukluğum, A. Nihal Yalaza Taluy, 1947. B. Mete Ergin, 1990-1991. 21. Ekmeğimi Kazanırken, Hasan Ali Ediz, 1949-1966. 22. hayatımın romanı, çocukluğum, ekmeğimi kazanırken, benim üniversitelerim. A. Baha Özeler, 3 cilt bir arada, 1963. 23. Artomonovlar, Nihal Yalaza Taluy, 1963. 24. Ana 1, 2, Cevdet Ün, 1965-1966. 25. Acı Günler, Üçler, Okşan Okan'dan, 1968. 26. Mektuplar, Zeyyat Özalpsan, 1968. 27. Halk Kültürü, Şerif Hulusi, 1968. 28. Bozguncu, Mehmet Özgül, 1968. 29. Varenka, Olesova, Mehmet Özgül, 1968. 30. Karşılık Görmeyen Aşk, Vanu, 1969. 31. Foma Gordeye, Atilla Tokatlı, 1970. 32. Yaşanmış Hikayeler, Ataol Behramoğlu, 1970. 33. İtalya Hikayeleri, Mehmet Harmancı, 1970. 34. Konovalov, Ergin Altay, 1971. Esentepe, 15 Ocak 1971, Hasan Ali Edis. İçindekiler. Maxim Gorki, Hayatı ve Eserleri, 5. Aşk Rüyası, 23. Aşkımın Değeri, 35. Kaçtı, 45. Kolyanın Rüyası, 68. 3.89. Bir Noel Öyküsü, 111. Yaşka'nın Serüveni, 124. Komşular, 138. Mavi Gözlü Kadın, 159. Sonuç, 179. Paylaşma, 183. Kalyuşa, 191. Semagay'ı Nasıl Yakaladılar, 197. Akulina Nine, 208. Bir Masal, 225. Eski Yıl, 239. Diplomasi, 245. Güzellik, 255. Vicdanımdaki Leke, 266. Öğretmen Korjik'in Dinlenme Saatleri, 276. Hırsız, 286. Hayal Kırıklığı, 294. Madalyonun Öbür Yanı, 300. Şair, 311. Aşkın Körlüğü, 324. Noel Arifesinde, 327. Su Kabarcıkları, 340. Körler Üzerine Türkü, 351. Bir Yaz Gecesi, 361. Müzik, 367. Çocuklar, 375. Gardiyanın Anlattıkları, 386. Meydan Dayağı, 404. Cem Yayın Evi, Maxim Gorki'nin 32 güzel hikayesini toplayan Aşk Rüyası'nı Kıvanç'la sunar. Bu hikayeler Gorki'nin ölümünden sonra bulunmuş, Rusça bütün eserlerinde Unutulmuş Hikayeler başlığı altında yayınlanmıştır. Hikayelerin çoğu Türkiye'de ilk defa çıkmaktadır ve hepsi Hasan Ali İriz'in Türkçesiyle Rusça asıllarından tam olarak çevrilmiştir.